أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. bize Allah'ın lütuf ve ihsanını kazandıracak yolları öğreten, bizi şereflilerin en şereflisi yapacak surelerden biri Saat suresinin huzurundayız. Rabbimizin isteklerini bildiren sureler, Allah'ın gazap ve azap yollarını bize tarif eden sureler, onlara göre hareket edince, yani içindeki ayetler, alametler ve işaretler doğrultusunda hayatımızı sürünce, bizi doğruca cennete sürükleyecek, götürecek, alıp gidecek, sanki mecbur edecek yolları tarif eden sureler. Ama değilse cehennem var ha diye uyarılarını sürdüren sureler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın mesajını bize ileten sureler. İşte onlardan biri Saat suresi. İlk harf öyle başlamıştı, Saat. Dinleyin. Allah size ne söylüyor olarak dinleyin. Başkasının sözüne benzetmeden dinleyin. Bu sözü size Allah söylüyor, bunu böylece bilerek dinleyin. Allah'ı Allah'ın tanıttığı gibi tanıyarak düşünün, ona göre dinleyin. Başkalarının, birilerinin, diğerlerinin, ötekilerin, berikilerin, dost ve düşman kim olursa olsun, Allah'tan başka, Allah kaynaklı olmayan bilgiler dışında başka bilgilerle tanıtılan Allah bilgisiyle değil, Allah'ın kendisini kendi kendine tanıttığı vahiy bilgisi olarak tanıdığımız Allah'ı dinleyin. Size Allah ne söylüyor, öylece dinleyin. Zikir sahibi bir Kur'an'a yemin ederek Allah sözüne başlıyor bu surede. Zikir sahibi Allah, zikir sahibi Kur'an, zikir sahibi mümin. Mümin de zikirle beraber olmalı değil miydi zaten? Kur'an'ın bizzat kendisine Allah, Kur'an'ında zikir diyordu. İn huve illa zikrul lil alemin. Bu Kur'an bütün evrenin zikridir, bütün evrene zikirdir, bütün evrenin gündemini belirler, bütün varlıklar, alemin denilen ne var ne yoksa hepsi, Kur'an'la gündem belirlemesi yapmak, hayatına program belirlemek zorundadır. İşte bu yetkiye sahip Kur'an'a yeminle söze başlayan Allah, kafirlerin, bunu örtbas etmek isteyenlerin, bunu gündemden çıkarmaya çalışanların, zikri yani Kur'an'ı, hak ve hakikati, Allah'ın biricik Rab ve ilah oluşu gerçeğini göz ardı etmek, yok saymak isteyenlerin ise kendi kendilerine bir izzet ve şeref sevdasına kapıldıklarını, böyle bir iddia ile kendilerini büyük sandıklarını iddia ediyor, söylüyor, anlatıyor ve diyor ki, ama onlar bile şikak içindeler, paramparça, bölük pörçük. Ya da darmadağın veya şak olmuşlar, şık olmuşlar, kenar durmuşlar, karşıya geçmişler, hasım olmuşlar, muhasım olmuşlar şeklinde Allah'la, peygamberle, düşman safında yer almışlar şeklinde kafirlerin konumu belirlenir. Yapsınlar bakalım ama düşünmeli değiller miydi bu insanlar, bu kafirler, bu hainler, bu zalimler, bu Kur'an'ın gündem oluşuna, gündem belirleme yetkisine, düşmanlıklarından ne yapacağını şaşıran bu insanlar düşünmeli değiller miydi? Ya da bundan sonrakiler düşünsünler. Tarih boyunca nicelerini, nice çağlar boyunca Allah helak etmedi mi? Yani azabı hak edenler sonunda azaba uğramadılar mı? Dünya planında her ne kadar bolluk içinde yaşamışlarsa da, imkan içinde yaşamışlarsa da, ama sonunda Allah'ın istemediği bir hayatı sürüp bitip gidip azaba gitmediler mi sonunda onlar? Peki ne yaptılar? Feryat ve fikan, aman Allah'ım dediler belki, feryat ettiler, bağırdılar, çağırdılar. Lakin kurtuluş zamanı çoktan geçmişti. İmkan kalmamıştı ki, hiçbir çıkış yolu kalmamıştı. Çünkü ölmeden önce akıllarını başlarına çağırabilselerdi, o zaman faydalanacaklardı o akıllarından. Ölmeden önce yapsalardı. Kur'an bunun güzel bir örneğini Firavun ile anlatır. Biliyordu hain, zalim biliyordu elbette. Bütün o zulümlerini icra ederken biliyordu. Ama sonunda ölüp giderken ancak iman edeceğini zannediyordu. Allah da şimdi mi diyordu, değil mi? Demek ki her şey bitti, şimdi iman edeceksin. Olmaz öyle şey diye onun sanki tabir caizse imanı yüzüne vurulu vermişti. Peki bu insanlar kendilerine göre bir haklı sebep bulmuşlar mı dersiniz? Dördüncü ayete başlıyoruz böylece yani. Kendilerince kafirler, helaki hak edenler, bu zalimler, Kur'an'ın zikir olma yetkisine karşı gelmeye çalışanlar kendilerince haklı bir sebep bulmuşlar mı? Görünen öyle bir sebep yok gibi. Ama kendilerinin iddiasına bakalım. İçlerinden birinin kendilerini uyarı yetkisiyle Allah'ın görevlendirmesine kapatıyorlar. Tam bir gaflet, ciddi bir şaşkınlık. Değil mi ama şaşırsınlar, şaşkınlıktan dona kalsınlar isterlerse, öylece kıyamete kadar varsınlar, helak olup gitsinler. Tabi hak edecekler çünkü, yani ne sanıyorlar kendilerini, Allah onlara mı soracaktı? Ne dersiniz, ben bir uyarıcı göndersem, isteklerimi bildirsem, kime versem bu görevi diye, onlarla mı istişare edecekti? Bakın ta işin başında bile Allah bize, meleklere bu işi danıştığını değil haber verdiğini anlatıyor. Yani ne dersiniz? Ben halife yaratmak istiyorum. Uygun görürseniz diye sormuyor. Ya ben halife yaratacağım haberiniz olsun diyor. Şimdiden onunla ilgili görevlerinizin bilincinde olun diye size haber veriyorum diyor sanki. Çünkü onlar her ne kadar aman ya Rabbi biz görevimizde kusur mu ettik yoksa beceremedik mi? Seni tesbih edip takdis edip tahmid edip duruyorduk. Senin dediğin gibi yaşıyorduk yoksa görevimiz aksadı mı? Sana görevli kullar mı yaratacaksın? Bizimki olmadı da yeni kullar, yeni köleler mi halk edeceksin diye bir sorularına öyle değil siz bilmezsiniz ben bilirim haberiniz olsun yeter demiyor muydu sanki Allah'ımız? Şaşırıp kaldılar öyle mi? İçlerinden birinin uyarıcı gelmesine. Ne olacaktı ya? Sanki dışlarından biri gelseydi kabul edeceklerdi. Asla. Şimdi de öyle değil mi insanlar? Aileden biri çıkıyor reddediyorlar. Komşulardan biri reddediyorlar. O mahalleden biri reddediyorlar. O kentten biri reddediyorlar. O toplumdan biri yine reddediyorlar. Sanki kabul edeceklerdi adam mı arıyorlar? Önemli olan mesaj değil miydi zaten? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hadisini hatırlıyoruz. Sahabe-i kiramla birlikteler. Güzel güzel konuşuyorlar. Aleyhissalatü vesselam hep güzel konuşur zaten. Ama o seferinde biraz da veda edenin konuşmasına benzemiş. Ve azana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mev'izaten vecilet minhel kulub ve zarafet minhel oyun şeklinde tarif ediyor ashab. Yani anlayabildiğimiz kadarıyla öyle bir konuşma yapıyor ki alamadık, göz kalmıyor, sanki titremedik, kalp kalmıyor. Hepsi etkileniyorlar ve diyorlar ki enneha mev'izatu müvedde. Galiba veda edenin sözüne benzedi. Öyle bir şeyler mi var ya Resulallah? Yani aramızdan ayrılık dönemine mi girdin? Bize bunu mu haber etmek istiyorsun? Böyle anladık filan deyince aleyhissalatü vesselamdan bunun üzerine istekte bulunuyorlar da. Madem ki gidiyorsun, bugüne kadar biz seni hep Allah'ın bizi sevmesine yol gösteren bilmiştik. Seninle biz Allah'ı sevme yolu öğrenmiştik. Allah'ın yolunu, cennet yolunu, azap ve gazaptan kurtulma yolunu seninle öğrenmiştik. Onları bize tekrar etsen, senden sonrası için böyle komple bir tavsiyede bulunsan da biz ona sarılıp devam etsek, kurtulsak ya Resulallah deyince size benim dediklerimin, benim mesajımı ileten köle de olsa yine de onu dinleyin. Yani köle değil dinlenecek olan beni dinleyin diyordu. Usikum bi takvallah ve semi ve ta'ah ve in te'ammer aleyküm abdun. Yani size Allah'ın kitabını tavsiye ediyorum. Beni dinleyin, ben söylüyorum Allah'ın kitabına göre yol bulmanızı, ben onu nasıl uyguladıysam öylece uygulamanızı istiyorum. Dinledik, işittik, kulak verdik, anladık, uyuyoruz, uyguluyoruz, itaat ediyoruz deyin. Eğer bunu söyleyen köleniz bile olsa, çocuğunuz, akrabanız, arkadaşınız, uzaktan biri, duymadığınız biri, yolda geçen biri bile olsa yine de dinleyin diyordu Peygamberimiz. Öyle ya, önemli olan mesajın kendisidir, söyleyen. Ama şimdi itiraz etmek için yol arayan insanlar yol bulmuşlar değil mi? Efendim yani adam söylüyor ama kendisi dinlemiyor ki. Yani onu söyleyen kendisi zaten bu işten müstağnidir hemşerim demek zorundayız. Yani o bizden istenenleri söyleyen adama değil, o sözün asıl sahibine bakalım. Onu Allah söylüyorsa, onu peygamber söylüyorsa, o hepten zaten peygamber bu işi baştan sona yapan Allah da kendisine yapılmaya layık olan değil miydi? Onu bize duyuran son noktayı, son halkayı ne diye o kadar büyütüyoruz gözümüzde. O adam da o kadar becermiş ama söylediği bölüm doğru olduktan sonra elbette biz onu o adam dedi diye değil, o söz doğru diye yapmak zorundayız. Bu ciddi bir küfür yanlışıdır. Kafirlerin mantığının temel özelliğidir. Uyarıcıya kafayı takmak, uyarıdan uzak bir hayat sürmeye kendilerine bahane bulmak. Kafirler işte buna takılarak diyorlar ki bu adam sihirbaz, bu adam yalancı, bu adam dengeyi bozmuş, bu adam düzensiz. Artık bu kafada, bu yapıda olduktan sonra kendilerine göre delilleri sıralayacaklar herhalde. Diyorlar ki ne yani, ne yapmak istiyor bu adam? Onca ilahı, bu kadar ilahı, bu kadar ilahları bir tek ilah haline getirecek öyle mi? 300 kadar, 60 kadar biz puta tapıyoruz. Hayatın değişik bölümlerini sanki saniye saniye, dakika dakika birilerine parsellemişiz. Onların ayarlamasına muhtaç olarak biz bu kadar düzensiz yaşıyoruz. Bir tek ilah hepsini ayarlayacak, buna biz inanacağız öyle mi diyorlar. Bu çok acayip bir şey. Bir de ona şaşırıyorlar. Devam etsinler bakalım. Şaşkınlıktan dona kalsınlar. Aslı varsa, şaşırsalar da hayatla ilgilerini kesseler ya, şaşırsalar da kendi dünyalarına dönseler ya, şaşkınlıktan dona kalıp ne olduğunu bir anlasalar ya, ama hiç de öyle değiller. Kendi öz benliklerine, kendi küfür ve şirklerine dönerek diyorlar ki, hadi bakalım, dağılın buradan, yürüyün. Ve ilahlarınıza sıkı tutunun. Zaten bu adamın istediği de bu. وَانْطَلَقَ الْمَلَوْ مِنْهُمْ Onlardan bir grup, peygamberi ziyarete giden bir grup. Tabi Ebu Talib'i ziyaret sebebiyle peygamberin yanında bulunan bir grup. Kendilerince peygamberi alt etmeye, mat etmeye, ortadan kaldırmaya, caydırmaya, vazgeçirmeye çalışacaklarına ve bu konuda başarılı olabileceklerine zanneden, inanan bir grup. Baktılar ki iş öyle değil, peygamber onlardan yine hala istediğini istiyor. Bunlar da dediklerini demeye devamdan başka çare bulamıyorlar. Hatta bu ayet bana Ali İmran suresinin son ayetini hatırlattı. Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru. Ey iman edenler, ey iman iddiasında olanlar, dayanın, direnin, bıkmayın, usanmayın, kulluğu sürdürmeye gayret edin. Ama eğer karşınızdakiler, şer güçler, şeytan ve uşakları sizi caydırmaya, sizi vazgeçirmeye, sizi yok etmeye, sizi bıktırmaya, sizi hak yoldan engellemeye çalışma konusunda onlar da dayanıp direnir, bıkmadan, usanmadan, sabırla işlerini sürdürürlerse, siz de devam edin, onlarla sabır yarışına girin diyordu sanki o ayet. İşte bu adamlar da benzerini söylüyorlar birbirlerine. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ Ayrıldılar. Haydi dediler, kalktılar yürüdüler. Enim şu, yürüyün. Hadi bakalım durmayın, dinlemeyin bu adamı. Aynı ortamda bulunmayın. Onun sözlerine kulak vermeyin. Belki elbiselerine büründüler. Başka ayetlerden öğreniyoruz. Çevrelerine büründüler. İmkansızlaştırdılar. Sözün gelmesine imkan hazırlamadılar ya da ortadan kaldırdılar. Vasbiru, dayanın, direnin, sıkı tutunun ala alihetiküm ilahlarınıza. Demek ki sabır hak olarak yapılabildiği gibi batıl yolda da yapılırmış. Bakın onlar da kendi ilahlarına sabır iddiasındalar, sabretme temennisindeler. İlahlara sabır. Hani aleyhissalatü vesselam diyordu ya, bu din için, bu iman için, bu kulluk için, Kur'an'a, sünnete, Allah'ın isteğine, peygamberin gösterdiği kurtuluş yoluna azı dişlerinizle sarılın diyordu ya, sanki bunlar da kendi ilahlarına aynı temennide bulunuyorlar. Azı dişlerinizle sarılın, sımsıkı tutunun, sakın ha ilahlarınızı bırakmayın. İnne hâzâ leşeyün yurâd. Zaten bu adamın istediği bu. Sizi ilahlarınızdan bir koparsa, bir sarsabilse sizi, sarsma bir gerçekleşse, bir sarsılsanız tamam ondan sonrası. Kopup gideceksiniz, bakmışsınız hep onun ilahının yanındasınız diye ürkütüyorlar birbirlerini. Ey Sa'd suresinin muhatapları, düşünün, biraz da vahim bir netice olarak karşımıza şu çıkmıyor mu? Peki ya şeytan ve dostları, yani şer güçler, Müslümanları Allah'a sarılmak konusunda sarsmaya çalışmıyorlar mı? Allah'ın razzak oluşu konusunda bir sarsıntı geçiren Müslüman, bakıyor ki rızkı başkalarında arayacaktı, helak oluyor, mahvoluyor, bitiyor. Allah'a güven konusu sarsılıyor, Müslüman helake sürükleniyor. Allah'ın şifa verici oluşu sarsılıyor veya Allah'ın Rahman oluşu, Rahim oluşu, Hakim oluşu, Habir oluşu, Basir oluşu konusunda eğer müminler sarsıntı geçiriyorlarsa, bu sefer Allah'a imanları, güvenleri sarsılmış, onlar helake doğru sürükleniyorlarsa, başaranlar şeytan ve dostları olmuyorlar mı? İşte onların yaptığını, onlara doğru yapılması iddiasını bu sefer biz kendimize bir plan, bir proje alt başlığı olarak değerlendirmemiz gerekmiyor mu? Vasbiru ala alihetiküm. Yani onlar batıl inançlarına, batıl ilahlarına, yanlış inançlarına sımsıkı sarılacaklar, sabredip dayanıp direnecekler. Kesinlikle o konuyu tartışmaya açmayacaklar da Müslümanlar mı yapacaklar bu işi? Efendim biz objektif olsak, biz daha bir açık olsak, biz bütün görüşlere açık durumda bulunsak, biz bütün fikirlere açık olsak, biz bütün kitaplara açık olsak, olalım olmaya ve fakat Allah'ın etkinlik ve egemenliğini dışladıkları, diskalifiye ettikleri gibi ama velakin yani şeytan ve dostlarını da bağlasalar da o zaman bir baksak meseleye. Yani ben çocuğumu zorlamayayım. Neler okuyacağı, nerelerde yaşayacağı konusunda hiçbir şey söylemeyeyim. Ama kimse söylemesin. Hayata bütün çıplaklığıyla her şeyle o kendisi görsün. Hiç kimse ona bir şeyler empoze etmesin. Kalbinde, damarlarında kan gibi dolaşan şeytan da vesvesesini bıraksın, söylesinler. Ben de çocuğumu zorlamayayım, seslenmeyeyim hiçbir şey. Yani hali yüz zihin denilen bomboş bir zihin sahibi insan bulun da ben de ona hakkı empoze etmeyeyim, başkaları da batıl empoze etmesinler. Olacak şey mi o? Adamlar iddialarını şöyle sürdürüyorlar. Peygamberin yanından kaçanlar, onu dinlemekten korkanlar, mağlubiyetin acısını kendi kendilerine feryat fikan ile kamufle etmeye, örtbas etmeye çalışanlar diyorlar ki, مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ Biz bunu son dinlerde görmemiştik. Nereden çıktı bu iş? اِنْ هَذَا اِلَّا اِخْتِلَاقِ Bu olsa olsa bir uydurmadır. Uyduruk bir şeydir. Bu böylece uydurulmuş sonradan açığa çıkmıştır. Olmaz öyle şey diyorlar. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ Duydunuz mu? Ne demişler? Biz son dinde bunu görmedik. Son din babasının dinidir. Öyle ya, babası öyle yaşamıyordu ki adamın. Son din babasının, dedesinin dinidir. O da öyle tabi. Son din Hristiyanlık ya da Yahudiliktir. Gördü mü? Hazreti Peygamber'in dediğini Hristiyanlıkta görebildiler mi? Medine'de Yahudiler vardı, tanıyorlardı onları, duydular mı bunları? Bir tek ilah olsun, hayata hakim olsun, Kur'an'da anlatılan şekliyle bir Allah hayatımızın Rabbi ve ilahı olsun, bunu duydular mı? Duymadılar elbette. Peki babasından duydu mu? Hayır. Yani kocasından duymadı, babasından duymadı, oğlundan duymadı, amcasından, dayısından duymadı. Bu ne yapacaktı öyleyse? Veya tersine düşünün. Babasının babası, dedesinin dedesi, hocasının hocası, talebesinin talebesi, komşusunun komşusu, kimse de duymadılar bu insanlar da. Evet ama ne yapalım yani? Bir ülke düşünün. Tıp fakülteleri baştan sona bütün eyaletler ve vilayetlerinde dolu olan tıp fakültelerini kapatsalar. Mevcut bütün tıp fakültesi irtibatlılarına yasaklar koysalar. Bundan sonra tıbbı ağzınıza almayacaksınız, hiçbir tıbbi bilgi vermeyeceksiniz kimseye diye. Derken yetmese bu baskı, dahası da olsa baştan sona bütün tıbbi bilgi ağzını alanlara da assalar, kesseler, ceza verseler, yasak koysalar, işlerini bitirseler derken bu uzun süren bir yasaktan sonra herhalde işini bitirdik, bu tıbbın kökünü kazıdık diye yavaştan hafif buçuk böyle biraz gevşeme ortaya koysalar. Sağda solda arada bir bazen diyelim sık sık da hatta hasta başı bekleyenler, dedesinin yanında çocuk ruhuyla da olsa ilaç adı duyanlar veya onun hastalığına muttali olanlar veya onun tedavi yönteminden haberdar olanlar, işte bu tür insanlar ben de bilirim, ben de tabibim, ben de tedavi ederim diye piyasaya çıkmayacaklar mı? Elbette öyle olacaklar ama dinde öyle olmaz mı dersiniz? Mesela bir beldede, bir bölgede Allah'ı ve peygamberi ağza almak yasaklansa, Kur'an ve sünnet gündemden kaldırılsa, evlerden, duvarlardan, köşelerden, minderlerden, yastıklardan bile kıskanılsa, yasaklansa, hiç kimse ağzını almayacak denilse, şayet kazara tesadüfen rastgele bu işi yapanlar cezalandırılırsa, boy boy insanlara reklam cezalar verilse üstelik, sonra da hafif gevşese bu yasaklar, ne dersiniz? Sağda solda ben hocayım diyenler, ben İslam'ı bilirim diyenler çıkacaklar mı? Sonra da gerçek İslam'ı söyleyince birisine diyecekler, arkadaş ben nice hocalar tanıdım, nice hacılar tanıdım. Hatta mesela şöyle bir tabir bile duyuyoruz. Ben senden önce 6 tane dinciyle çalıştım, 7 tane dinciyle aynı mektepte görev yaptım ve fakat senin dediğini diyen olmadı. Bunu şimdi zannetmeyin. İmam Şafii Hazretleri Bağdat'a geldiğinde camiye oturmuş ve başlamış derse, ders halkası oluşturmuş. Ve başlamış dersinde temel prensip, Kâle Allah, Kâle Rasûlullah. Bu konuda Allah şöyle söylüyor, bu konuda peygamber böyle söylüyor. Hücum etmişler, dalga geçmişler belki önce, hafife almışlar hatta, sonra tehdit etmişler, alay etmişler, ortadan kaldırmaya çalışmışlar, sen kimsin demişler, nesin, necisin, nasıl oluyor bu iş? Sen ne haddine ki Allah'ın ne dediğini, peygamberin ne dediğini demeye cüret ediyorsun? Vazgeç bu işten demişler veya çeşitli tehditler. Ama o yine yoluna devam etmiş. Sonunda o İmam Şafii olmuş. Ötekilerin bak adını bile bilmiyoruz. Evet, başka çare yok. Eğer birilerinde görmediyseniz bu birilerinin ölçü olması anlamına gelmez ki. Ma semi'na bihâzâ fil milletil âhira. Ben bizim mahalledeki son imamda, bir önceki imamda, daha önceki imamda 13 imam eskittim, kimse de duymadım demesi gerekmez kimsenin. Ben babamın hoca olduğunu biliyorum. Ben bizim evde dinsel kitaplar varlığından haberdarım. Hatta babaannem eski yazı okurdu, anneannem eski yazı bilirdi demenin anlamı yok ki biliyorsunuz. Yani bir konu, bir söz, bir mesaj, bir ileti, bir istek, bir arzu din ise din olması için onun Allah ve peygamber tarafından iletilmesi gerekir. Ya da onun Allah ve peygambere ulaştırılması gerekir. Onun dediğinin anlaşılması gerekir. Bu da Kur'an-ı Kerim ve hadis kitaplarına dayandırılması anlamına gelecektir. İşte asıl söyleyeceklerse insanlar bunu söylesinler. Ben bu dediğini Kur'an'da görmedim. Ben bu dediğini sünnette görmedim. Ben bu dediğini muteber hadis kitaplarında görmedim. Eskiden selef dediğimiz ciddi İslam alimlerinin böyle güzel bir yorumu, güzel bir edebi ahlakı varmış. Bir kitapta veya bir vaaz-ı nasihatta, bir konuşanda hadis diye bir söz duydular da İş aslında öyle değil, uydurma ise bu uydurmadır, mevzu hadistir demezler. Ben bunu muteber hadis kitaplarından görmedim derlermiş. Hem belki de bir başkasında olabilmeye ihtimal veriyor, hem de edepli terbiyeli oluyorlarmış böylece. Ne dersiniz? Size söylenilenleri nasıl ölçüyorsunuz? Yani hangi kitapta görmediniz? Mesela evinizde bir tek hadis kitabı varsa, diyelim Riyazu Salihin. Onu baştan sona 13 defa okudunuz, 23 defa okudunuz. Peki bir başka Müslüman da bir konuda bir hadis söyledi. Arkadaş, bende hadis kitabı var, ben bu hadisi görmedim dediniz. Ne anlamı var? Hatta işin daha bir garip örneği olacak belki. Kur'an-ı Kerim zaten bir tanedir. Sen de onu 10 defa, 20 defa, 50 defa okuyabilirsin. Ama yine de okunan bir ayet senin görmediğin bir ayet olabilir. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz, aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatı döneminde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz tarafından okunan Ali İmran suresinin 144. ayetini sanki ben hiç duymamıştım, ilk defa o zaman duymuştum. Şahsen benim de zaman zaman böyle ilk defa duyduğum ayetler oluveriyor. Mesela bir Bakara suresini belki defalarca hem kendim okumuş hem başkalarına okutmuş hem ezbere çalışmış olabiliyorum. Ama birilerini anlatırken karşıma bir ayet çıkıyor ki ben o ayeti ilk defa duymuşum. Daha önce hiç o ayeti ben ne Kur'an'da ne Bakara suresinde görmemişim anlamına gelebiliyor. Olsun, o bizim haberdar olmamızdaki azimizden kaynaklanıyor. Yani ben bunu önceki milletlerde, önceki dinlerde duymamışım. Millet din demek. Kur'an-ı Kerim'de yanlış hatırlamıyorsam 15 yerde karşımıza çıkan bu kelime hep din anlamına gelir. Millete ebiküm İbrahim şeklinde söylenilense bizzat bizim dinimizin ifadesidir. Yani İbrahim, babamız İbrahim'in dini manasına bu dinin aslı ve esası özeti demektir. İn hâzâ illâ ihtilâk, bu başka değil, sadece bir uyduruk şey, bir uydurmadır diyorlar. Uyduruk, elbette öyle diyecekler. Asıl kendilerine göre ise, iş kendilerince beyan edilecekse, hakkı kendileri teslim ve tespit edeceklerse, elbette onun dışındakine uyduruk diyecekler. E adamlar kendilerince haklı değil mi? Yani eğer bizim de mantığımız olmasa, bizim de düşünce sistemimiz vahye uymasa, biz de aklımızı Allah'ın gönderdiği hakikatlere teslim etmesek, neredeyse biz de onları mantıklı ve doğru zannedeceğiz. Dinleyin. Adamlar oturmuşlar, birbirlerine soruyorlar. Söyle dostum be. Var mı daha önce sen duydun mu bu Muhammed'in dediği gibisini? Yo vallahi gerçekten hiç duymadım bugüne kadar. Ben Yemen'e gitmişim. Ben Sasanileri görmüşüm. İran'ı dolaşmışım. Ben Habeşistan'dan gelmişim. Ben hatta ta Bizans'a kadar, Bizans'ın merkezine kadar yolculuklar yapmışım. Ben nice insanlar, nice dönemler, nice putlar, nice evreler, nice kiliseler, nice kaşaneler, nice din adamları görmüşüm. Ben bu Muhammed'in dediği gibisini gerçekten görmedim diye herkes deliller beyan edebilir. Doğrudur da ama yani o son dinlerde görmedikleri ya da son insanlarda duymadıkları onların kendi dedikleri bulduklarının haklılığına bir işaret mi dersiniz? Nereden çıktı o işaret? Peki ya sizinkiler? Bizim mahalle mescidinde duymadık ama merkez camide de duymadık. Hani şu bizim en büyük camimiz var ya, orada da biz müezzinlik modelini böyle görmedik, imamlık şeklini böyle bilmedik demenin ne anlamı var? Ciddi misiniz Müslümanlar? Yani bu bir uyduruk derken evet sonradan uydurulmuş gibi geliyor size ama belki de aslı vardı, unutuldu, sonra ortaya çıktı gibi. Yani hatta bakın, tarihten bir örnek verelim de belki aklınızda daha iyi kalır. Babamız İbrahim, oğlu İsmail ile İsmail'in annesi Hacer annemizi ıssız, kimsesiz, yolsuz, susuz, dağların, taşların arasında bir yere bırakıp gitmişti. Devran döndü, zaman geçti, Zemzem ile Allah onlara lütufta bulundu. Birileri orada oturdular, kalktılar bile. Cürhüm kabilesi diyoruz onlara. Onlarla evlendi hatta İsmail aleyhisselam filan. Onu siz hadis kitaplarından öğrenirsiniz olayın detayını. Ama İsmail aleyhisselam büyüdü de, kurban edilmesi olayından sonra da büyüdü de, yaşı başı şöyle oldu da delikanlı büyük. Bu sefer İsmail aleyhisselamla beraber İbrahim aleyhisselam Kabe'nin temellerini yükseltmeye başladı. Hadi söyleyin, uyduruk bir bina yaptı buraya, sonradan uydurdu buraya diye, öyle değil. Kaybolmuştu, unutulmuştu, kimse bilmiyordu. Allah bildirdi, o da oraya yükseltmedi mi temelleri? Ve iz yarfau İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Beytin temellerini İbrahim İsmail'le birlikte yükseltiyordu diye ayeti hatırlıyoruz. Diğer ayette de yani orada henüz daha Kabe yokken bak ne diyordu Allah? Rabbena inni eskentu bivadin gayri zizer'in inde beytikel muharram. Senin muharrem evinin yani Kabe'nin yanında ben ehlimi, çoluk çocuğumu bırakıp gidiyorum diyordu Allah. Demek ki Kabe yok idiydi bize göre ama aslında oradaymış. Şimdi de insanlar aslını vahiyden, aslını Kur'an'dan, aslını sünnetten, aslını doğrudan öğrenerek o yoktu dediğiniz, bilmediğiniz, izine işaretine rastlamadığınız, size göre yok olduğunu zannettiğiniz bir davranışı, bir güzel İslami konumu, durumu veya edebi terbiyeyi bir Müslüman aşağı çıkarıyorsa İbrahim Aleyhisselam'ın oğluyla beraber yaptığını şimdi de bir Müslüman kendisi arkadaşı veya talebesiyle oğlu veya kızıyla icra ediyorsa ne diye karşı geliyorsunuz? Yoktu bu eskiden, nerede çıktı, burada ev falan yoktu diye onu yıkmaya teşebbüs etmenin ne anlama geldiğini biliyorsunuz herhalde. Onu yıkmaya teşebbüs edenlerin en belirginlerinden birinin Ebrehe olduğunu, başına da neler geldiğinin Fil suresinde anlatıldığını biliyorsunuz. Demek ki biz bunu önceden duymadık, uyduruk bir şey demeleri sadece kendilerini bile bağlamıyor aslında. Ama onlar kendi kendilerine böyle iddiada bulunuyorlar. Demek son dinlerde, başka dinlerde, başka yollarda birilerinde, diğerlerinde bunu görmemiş, duymamışlar. Demek ki onlara göre in hâzâ illâhtilâk, bu sadece bir uydurma, bir sistem öyle mi? Onlar iddialarına devam ediyorlar ama Allah da sormaya devam ediyor. E unzile aleyhi zikru min beynina bel hum fi şekkin min zikri bel lemma yedugu ada. Bu ayetten itibaren arka arkaya sorular gelecek. Ciddi misiniz? Kendinizden emin misiniz? Ne yaptığınızın bilincinde misiniz dercesine? İşte birincisi. E unzile aleyhi zikru min beynina. Onlar böyle söylüyorlar. Aramızda kimseyi bulamadı da Allah onu mu seçti? Zikir göndermek, Kur'an göndermek, gündem belirleme yetkisi, hakkı vermek sadece ona mı düştü? Bu onun hakkı mıydı? Abdülmuttalib'in yetiminden başka kimseyi bulamadı mı dercesine böyle bir soruları var müşriklerin, kafirlerin. Allah da diyor ki öyle mi? Yoksa işin aslı siz benim kitabım konusunda bir şek, bir şüphe içindesiniz. Bundan kaynaklanmasın, Ne yapacağını şaşırdınız, ne edeceğinizi bilemediniz, nereye koyacağınızı, nasıl diskalifiye edeceğinizi düşünüyorsunuz, şaşkınlıktan da ne dediğinizi bilemediniz, öyle mi? İşin aslı, bellem mayehugu azab, henüz azabımı tatmadınız da ondan hala konuşuyorsunuz. Söylesinler bakalım, em indahum hazainu rahmeti rabbikel azizil vehhab. Vehhab olan, lütfeden, veren, veri veren, her şeye gücü yeten, aziz olan, güçlü ve kuvvetli, mutlak galip olan senin Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında öyle mi? Ondan mı böyle yapıyorlar? Ve diğer sorular, em lehum mülkü semavati vel ard ve ma beynehuma. Bütün göklerin ve yeryüzünün mülkü, ikisi arasında ne var ne yoksa her şeyin mülkü, saltanatı, otoritesi onlara mı ait? Ondan mı karışmaya cesaret ediyorlar? Hadi öyleyse ellerinden geleni yapsınlar. Vel yartaku fil esbab. Tekrar dönüyoruz başa. Ne diyorlar? E unzile aleyhi zikru min beynina. Demek ki aramızda kimseyi bulamamış Tanrı. Bir tek ona bu görevi vermiş öyle mi? Nereden almış o bu yetkiyi? Ya da başka kimseyi bulamamış da ona vermişse bu işin ciddiyeti nerede kaldı? Malı yok, saltanatı yok, imkanı yok, köleleri yok, sarayı yok veya başka ayetlerden öğreniyoruz. Yanında melek yok, bağı bahçesi yok, dağları yok, ovaları yok, altınları, gümüşleri yok. Nereden çıktı bu adam, bu hakkı nereden aldı diyorlar. Yani ikili bir iftira, hem Allah'a hem peygambere. Allah'ı haşa bilgisizlikle, şaşkınlıkla suçlamak gibi değil mi? Düşünüyoruz, birlikte düşünelim. E unzile aleyhi zikru min beynina. Demiyorlar doğrudan. Yani Allah bulamamış da bu adama mı vermiş bu görevi demiyorlar ama aramızda zikir ona mı indirilmiş? Kimse yok da o mu varmış? Yani nereden çıkmış bu iş? Gökten düşerken onun kafasına düşmüş öyle mi? Gibi bir alay ya da ilgisiz bir soru. Gerçi ayetin devamından öğreniyoruz şaşkınca bir soru. Şüphe içinde oldukları için, ne yaptıklarını bilemedikleri için bir soru. Sorsunlar. Tekrar dönün. Bir kere daha sorun, acaba bizde bu sorular, bizde bu düşünceler, bizde bu şüphe eseri sorunlar var mı acaba diye. Bize bu dini, bu hakkı, bu hakikati, bu gündem belirlemeyi ya da bu zikri, bu Kur'an'ı, bu sünneti hatırlatmaya çalışanlara böyle dediğimiz oldu mu acaba? Sana mı düştü bu iş? Diplomalarına bir baksak, sonra köşkün, sarayın, makamın, mevkin ne senin? Nereden buldun bu yetkiyi? Sana mı düştü bu? Nasıl da yettin? Nereden kazandın? İbeya nerede buldun, söyle de biz de bulsak gibi böyle tavır içinde olanlar var mı dersiniz? Biraz öyle geliyor bana. Az siz de düşünün, sanki herkes için uyarıya kapalı bir özellik söz konusu. Bugün insanlar, Kur'an'a inandım diyenler, Kur'an'ın uyarısının kendilerine gelmesi konusunda bir kapalılık içindeler. Öyle gibime geldi. Tekrar ediyorum. Aslında insan Müslüman olduğunu iddia ediyor. Bakın karşınızda biri... Öyle değil, siz kendinizi aynanın karşısında düşünün, aynadaki size seslenin, ben size seslenmeye cesaret edemiyorum. Ama siz kendiniz, kendi karşınızdaki aynadaki size seslenin. Kur'an'a inanıyor musun? Evet diyor değil mi? Başını salladı mı sizinle beraber? Sünnete inanıyor musun? Evet diyor değil mi? Yoksa dahası Kur'an ve sünnetin dışında bir hayat programı, daha doğru, daha güzel, sana cennet kazandıracak bir şey bekliyor musun? Hayır diyor değil mi? Aynen sen gibi mi o da? Peki tekrar et bakalım sorularına devam et. Peki acaba Kur'an sana bir şeyler söyleyeceğinde, Kur'an adına bir uyarı sana geleceğinde, Kur'an'ın sözü, sünnetin sözü seni ilgilendirecek bir pozisyonda olacağında acaba onu diskalifiye etmeye çoktan sen zırhına hazırlanmış bürünmüşsün mü? Allah korusun. Biraz böyle gibi değil mi? Sende de var mı bu iş? Yani bendeki, sendeki, bizdeki aynı şeyler mi? Galiba asıl çektiğimiz de bu herhalde. Yani Kur'an'ın bize gelişine biz yol kapatmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz, inandığımızı söylüyoruz. Denilen tamam diyoruz ama ve lakin fakat o denilenler bize denilmesin. Biz başkalarına diyelim. Hatta öyle düşünseniz sizin birilerini uyarmanız hakkı kadar sizin uyarma hakkınız yok mu galiba? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Hem de ne diyerek? E unzile aleyhi zikru min beynina. Yani bu iş ona mı düşmüş? Doğru belki, tamam yanlışım çok, kendimi temize çıkarmıyorum, doğrudan cennete gideceğim demiyorum, günahım çok, hatam çok, isyanım çok, doğru ve fakat Ama yani şimdi ona mı düştü bu iş? Onun uyarma yetkisi nereden almış o? Çünkü o benden daha kötü. Onun her tarafı kötü. Onun her tarafı kapkaranlık. O zaten yanlış içinde. Ben onlara itiraz etmiyorum ki. Uyaran adam melek değil. Uyaran adam insandır. Uyaran adam, onun da hataları olabilir. Ama Peygamberimiz adına bir uyarı iletiyorsa, Allah ve Resulü adına beni uyarmaya çalışıyorsa, onun uyarma hakkını ona Allah verdi demek zorunda değil miyiz? Çünkü Allah, Müslümanların beraber olarak yaşadıkları bir topluma seslenerek, hepiniz, hep beraber birbirinizi marufu emreden, münkerden nehyeden bir toplum haline getirin demiyor mu İslam? Ondan dolayı, kimmiş bu, nereden çıkmış diye aleyhissalatü vesselama itirazlarının maalesef şeytan aldatmacası bugüne uzantılarını görür gibiyiz. Nedenmiş? Bel, kum fî şekkin min zikri. Yok yok, aslında onlar benim zikrimden, ana gündem maddesi, temel prensipler vaaz edecek. Hayata karışmaya, ana program yapmaya yetkili zikir dediğimiz, aklımızdan çıkarmayacağımız, hep onunla beraber olacağımız, dilimizden düşürmeyeceğimiz, kulağımıza küpe edeceğimiz Kur'an'dan şüphe içindeler de ondan. Kur'an Allah'tandır bileceğiz. Kur'an doğrudur bileceğiz. Kur'an dediyse tamamdır bileceğiz. Ve Kur'an'da eksik yoktur. Bütün zamanlara, bütün çağlara, bütün mekanlara söz sahibidir. Bunu böylece bileceğiz. İşte bu prensiplerle hareket edilecek bir Kur'an karşılığı, Kur'an'ın muhatabı olma özelliği bizde yoksa şüphe içindeyiz anlamına gelecek. Kur'an doğru ama diyorsak, Kur'an'ın dediği güzel ama diyorsak, Kur'an öyle diyor, peygamber böyle istiyor, Allah gerçi her ne kadar öyle istiyor ama diyorsak, bu bir şüphenin ürünü değil mi? Hangi konuda diyordunuz onu? Evet, Kur'an'a göre, sünnete göre yeme içme prensiplerimiz, giyim kuşam anlayışlarımız, dostluğumuz, düşmanlığımız aslında ama demenin ne alemi var? Hatta şöyle mi söylesek? Mesela düğünlerde ya da dükkan ve tezgah anlayışında, yani biraz da ekonomik kaygı ve kavgada, az da sosyal ilişkilerde bunu net görüyor musunuz siz de? Evet, her ne kadar Allah'ın dediği öyle ama diyor insanlar, sonra bildiklerini yapıyorlar. Ve o bildiklerinin aslında vahye uygun olmadığını baştan kendileri de kabul ediyorlar. Bunun ne anlamı var? Biraz cesaretle söyleyeyim. Muhatabın belli bir kişi olmadığı için daha rahat konuşalım. Galiba Kur'an'ın dediğinin doğruluğunda iç dünyamızda bir şüphe mi var ki? Yani o bizi rahat ettirmeyecek zannediyoruz. O bize huzur kaynağı olmayacak zannediyoruz. O bizimle beraber olunca, biz ona teslim olunca bizi cennete götürmeyecek, rahat ve huzur ve sükun diyarına, selam ve selamet diyarına götürmeyecek zannediyoruz. Kendimiz ondan daha iyisini bulduk zannediyoruz. Mesela hangi anne ve baba, annelik ve babalığının tesirinde ve tespitinde, vahye uygun hareket etmede tam teslim, gördünüz mü hiç? Peki ya çocuklarının eğitiminde aynı mı? Yani kendi yanlışını onlara da aktarıyor mu? Çocukları nasıl eğiteceği konusunda da Allah'a ve peygambere sanki sormuyor mu? Yoksa Kur'an konusunda, Kur'an'ın dedikleri konusunda bir şüphe mi var insanlarda? Ev nasıl yapacağını, evi nasıl döşeyeceğini, eve kimi alacağını, eve ne zaman geleceğini, evde nasıl hareket edeceğini, evde nasıl yaşayacağını, Allah'ın karışmasına evet dediği halde ama hiçbir programa müdahale ettirmeyen insanların akıbeti aynı değil mi sizce? Peki nedenmiş o? Bellemma yedugu azab. Henüz daha azabı tatmamışlar da ondan. Yani konuşsunlar bakalım. Azap ve ikabla baş başa kalıncaya kadar. Veya bir başka kelimeyle söylersek, ha devam etsinler bu işin sonu azapla, iyi bilsinler demektir. Azabı tadacaklar, ikabı tadacaklar, cehennemle baş başa kalacaklar. Peki daha önce? Daha önce de azabı tadacaklar. Yani dünyada onlara azap yok mu dersiniz? Bakın Kur'an'a baştan sona şöyle bu gözle yeniden bir kere daha okuyun. Size nice örnekler gösterecek Kur'an. Hem dünyada azabı hak edecekler hem ahirette hak edecekler. Ve bir soru daha soruyor Allah. Yani ilk soru belki ama baştan beri hep onlara bunlar soru olarak geliyordu aslında. Aklınız başınıza almayacak mısınız deniliyordu. Em indahum hazainu rahmeti rabbikel azizil vehhab. Vehhab olan, aziz olan. Ve lütfetmek, veri vermek, hibe etmek, bağışlamak, karşılıksız lütfetmek. İşte böyle bir özelliği olan, bir de aziz olan, kimseden çekindiği için değil, kimseden korktuğundan değil, hiç kimseye minnetinin olduğundan değil, eyvallahın olduğundan değil, gerçekten güçlü, mutlak galip, yenilmesi düşünülemeyen, aziz olan, güç ve kuvvet sahibi, izzet ve şeref sahibi olan Allah'ın, Rabbimizin yani rahmet hazineleri onların yanında mı? Ki Allah'ın rahmetinin bu ayete göre net karşılığı peygamberlik demektir. Allah'ın lütuf ve ihsanı bu ayete göre Kur'an göndermesi, peygamber göndermesi demektir. Allah'ın aziz oluşu bu konuda kimseyi dinlemeden kimi isterse öylece yapması, nasıl isterse öylece istemesi demektir. Böyle bir Allah'ın sanki ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini, sanki birine tevdi etmiş de onlar mı idare ediyorlar Allah'ı? Allah'ın vekili durumundalar mı? Allah'ın veziri durumundalar mı? Allah ne isteyeceğini, nasıl isteyeceğini onlara mı sormuş? Allah peygamberi kimden seçecek? Peygambere neler gönderecek? Kur'an'da neler isteyecek? Sünnetle neler belirleyecek? Bütün bunları sanki onlara mı sormuş? Peki dünün insanların bu yanlışını bugüne taşıyabildiniz mi? Gördünüz mü böylelerini? Yani Kur'an bana ne demeli diye sanki insanlar kendileri mi tespit ediyorlar? Var mı öyle insanlar? Sen öyle misin demeyeceğim artık. Ben biraz utanır gibi olacağım. Her şey sen, her şey sen. Ama başka çarem mi var? Ben söyleyeyim de sen kendini ölç. Yani ben okuyayım, ben kendimi ölçeyim de sonra bende yoksa sevineyim bu kötü özellikler. Ama var gibiydiyse daha titiz davranayım değil mi? Ben o zaman sana sormadan kendime sorarak, sesli düşünerek sen de beni dinle de sen de kendine sor. Acaba bende de bu özellik var mı? Rahmetin ve merhametin sahibi, rahmet ve merhamet hazinelerinin sahibi, peygamberlik göndermeye tam yetkili, peygambere kitap vermeye tam yetkili olan Allah'ın rahmet hazineleri benim yanımda mı? Ben kime ne vereceğimi, kimi nasıl görevlendireceğimi ben mi belirleyeceğim diye kendime sorsam öyle dedim mi ki acaba? Mesela Kur'an'ın özellikle falan ayetlerini ya da filan konularını gündemde tutuyorsam olur mu ki böyle? Ya da peygamberin falan ya da filan konularda özel örnekliğini hep gündemde tutsam da başka konularını hiç anlatmasam, hep evinde oturan bir peygamber anlatsam, sabah işine giden, helalinden kazanmaya çalışan, hep kazanan, tekrar kazanan ama hiç yalan söylemeden kazanan, sahtekarlık etmeden kazanan, hep kazandığını evine götüren bir peygamber mi anlamaya çalışıyorum ki? Veya komşularıyla ilgilenmesini bilmediğim bir peygamber, çocuklarını eğittiğiyle alakam olmayan bir peygamber, hanımlarının da insan olduğunu bilenin ötesinde bir peygamber veya savaşan bir peygamber, barışan bir peygamber, elçi gönderen bir peygamber ya da Allah'la diyalog halinde gece ayakları şişecek kadar namaz kılan bir peygamber. Acaba benim dünyamda gündemde tutmaya çalıştığım peygamber bunlardan ayrı mı? Bu mu ki? İşte benim düşünmem gereken noktalar. Aziz ve Vehhab olan Rabbimin rahmet hazineleri yanımda da ben şöyle bir peygamber istiyordum. Ben peygamberin böyle olmasını istiyordum. Ya da peygambere gönderilen kitap şöyle olsun istiyordum. Bunu mu demeye çalıştım? Hem lehum mülkü semavati vel ard. Konu biraz daha genişledi. Bu 10. ayet daha bir ufkumuzu açtı. Yoksa semavat ve arzın, bütün gökler ve yeryüzünün mülkü onlara mı ait? Onlar her şeye mi karışmaya yetkili olduklarını zannediyorlar? Ve ma beynehuma, ikisi arasında kalanlar için de aynı şeyi düşünebilirsiniz. Semavat ve arz, bütün gökler ve yeryüzü, bir de ikisi arasındakiler, bunlarla ilgili değişik yorumlar görebilirsiniz tefsirlerde. Bütün gökler ve yeryüzü, bir de ikisi arasındakiler. Peki gökler ve yeryüzünün arasındakiler ne ola ki? İşte kuşlar veya bulutlar ya da rüzgar ve hava, bunlara göktedir demiyorsunuz ama yerdedir de diyemiyorsunuz mümkün. Peki ama bir şeyin gökte veya yerde olmasından öte başka bir yerde olması mümkün değil mi? Mesela arşı taşıyan melekler nerede? Kürsi nerede? Arş nerede? Bunlar gökte değil ki, göğü de, bütün gökleri de kuşatmış, onun da ötesinde. Hatta semavat dediğimiz bütün yedi gök, uçsuz bucaksız çölde bir bilezik kadar küçük düşünülecek biçimde semavat ötesinde bir kürsi, onun da ötesinde bir arş var ki onlar gökte diyemiyoruz, yerde zaten demiyoruz. İşte gökte diyemeyeceğimiz, yerde diyemeyeceğimiz, nerede ne varsa her şeyin mülkü aslında Allah'ınken onlar bunları kendilerine aitmiş gibi mi zannediyorlar? Öyle mi hesap ediyorlar? Hesaplarını buna göre mi kuruyorlar? Ne dersiniz? Yanlışları ne bu insanların? Mülk benim mi diyorlar? O kadar büyük düşünecek kafir pek bilmiyoruz ama Galiba Müslümanlara empoze edilen küçücük mülk iddialarından hareketle onları da düşünmeye çalışalım. Mesela bugünün yanlış düşünen insanı, göz benim, kulak benim, ben istediğim yerde kullanırım deme cesaretinde bunların yanlışının ta ucunda, hani kuyruğunda gibi düşünülebilecek mi? Ne dersiniz, oğlan benim, kız benim, dilediğim gibi istihdam eder, istediğim yerde kullanırım diyenler var mı? Galiba semavat ve arzın mülkü benim diyemiyor belki ama onun minicik bir parçası bana ait diyen insanlar mı bunlar? Ev benim, bark benim, dükkan tezgah benim, istediğim gibi istediğim yerde harcarım diyenler aynı yolun yolcusu mu dersiniz? Bunun değişik örneklerini siz de uzatabilirsiniz. Hatta hafta benim, gün benim, pazar benim, cumartesi benim, ben istediğim gibi değerlendiririm diyenler aynı değil mi? Zamana ve mekana, insana ben hakimim demeye getirecekler neredeyse cesaretler olsa ama güneş benim diyemiyorlar tabii, hiç dinlemiyor ki. Yıldızlar benim diyemiyorlar, buluta hakim olamıyorlar, yağmur benim istersem yağdırırım, su benim istersem... Hayır, hiçbirini diyemiyorlar tabii ama kendi kendilerini aldatacak kadar küçük miktarda mülk iddiasında olanlar var elbette. Peki hadi bakalım diyor Allah, فَلْيَرْتَقُوا فِي الْاَسْبَابِ Bütün imkanlarını kullansınlar, yücelsinler, yükselsinler, göğe çıksınlar, arzın... Yani nereye gideceklerse gitsinler, yerin derinliklerine çukur bulsunlar, menfez bulsunlar, hatta güçleri yeterse dünyayı bir baştan bir başa oysunlar, delsinler, öte tarafa yol açsınlar, buradan dünyanın arka tarafına kendilerince bir yol bulup gidip gelmeye çalışsınlar, ne yapacaklarsa yapsınlar, ne olacak sonunda? Allah'ın mülkünde diledikleri gibi bir hayat programına imkan mı bulacaklar? Ölüme çare mi bulacaklar, kendi başlarına bağımsızlıklarını kendilerince mi ayarlayacaklar? Bu mümkün değil ki. Bunu yapamayacaklar, güçleri yetmeyecek bu işe. Öyleyse, cündüm ma, hunalike mahzumun minel ahzab. Bırakın öyle sonradan helak olacaklarını, onlar şimdiden helak olacaklar. Yani işte şuracıkta, bu ayetlerin okunduğu yerde, bu ayetlerin geldiği yerde, hemen bir kenarında belki de, onlar çoktan helakı hak etmiş, helak olacak, 3-5 gruptan oluşmuş, bölük pörçük, paramparça bir ordudur, ordu bozuntusudur sanki onlar. Bir işarettir diyor tefsirler. Yani bu surenin gelişinden bir müddet sonra, tabii Mekke'de gelen bir sureyle beraberiz. Bu sure Mekke'de peygamberimiz ve müminlere lütuf olarak, bir müjde olarak gelmiş. Ama kafirler için bir tehdit unsuru olarak gelmiş bir sure. Derken Mekke dar geldi Müslümanlara, olsun ama Allah Medine'yi açıvermişti. Sonra Medine'de bir 8 yıl kaldılar, sonra Mekke fethedildi. Sanki çok değil, bir 10 yıl, 15 yıl sonra işte karşımıza çıkacak bir olayı baştan müjde gibi. Bunu peygamber anlamıştı diyebiliyoruz ama müminlerin anlaması gerekir miydi? Zaten o güne kadar Mekke'de şehit edilen Müslümanlar vardı, anlasa ne olacaktı ki? Ya da Bedir'de şehit edilenler veya Uhud'da şehit edilenler anlamak zorunda değillerdi. Ama biz burada zamana Allah'ın hakimiyetini bir kere daha vurgulayalım. Zamana Allah'ın hakimiyetini. Sanki Allah diyor ki endişe etmeyin, zaman benim elimde. Devran dönecek, zaman geçecek, yine benim dediğim olacak. Sonunda onlar benim dediğime göre hareket edecekler. Yani ben başlarına ne gelsin istersem o başlarına gelecek, öylece hareket edecekler diyordu. Bakın, Ashab-ı Kehf ile anlatılan bir zaman hakimiyetini, yani Allah'ın zamana hakimiyetini bir kere daha hatırlayın. Onlar, biz semavat ve arzın Rabbine ancak Rab deriz, ondan başkasının kulu kölesi olmayız diye baş kaldırmadılar, gereğini yerine getirdiler. Allah ne isterse onu yaparız, başkalarının istediğini yapmayız dediler ama ayağa kalktılar. Biz bunun için varız dediler, varlıklarını bunun için ortaya koydular. Sonunda oradan çıkmak, kaçmak zorunda oldular belki. Yani sarayda yaşayamadılar, o imkanı elde edemediler, kaçırdılar ellerinden belki ama Allah önlerine bir mağara açıverdi. Girdiler oraya, hiç de zorlukları yoktu, hiçbir sıkıntı çekmediler. Beslenme derdi, barınma derdi, giyinme derdi, uyuma derdi, uyanma derdi bile olmadı. Geçinme derdi, sosyal siyasal hayata hakimiyet derdi bile çekmediler. Ama 300 yıla yakın orada kaldılar veya bir o kadar yıl orada kaldılar. Ama bu dönem içinde geride bıraktıkları insanlar o ayağa kalkışlarının eseri, o ayağa kalkışlarının ürünü olarak dirildiler.
Onlar da ayağa kalktılar, sadece Allah'a inandılar, Allah'ın hakimiyetini kabul ettiler. Böyle bir diriliş ancak zamanla ortaya çıkmıştı. E biz neden acele ediyoruz bazen? Yani çocuğumuzu eğitirken acele ediyoruz. Heyhat, ne kadar yanlış değil mi? Sanki biz birden adam olduk da o da birden adam olsun istiyoruz. Olmaz öyle şey. Biz yemeğin bile ateşe konmadan piştiğine inanmıyoruz, bekliyoruz. Çayın demlenmemesini hatta suç kabul ediyor, beklememişiz tuh zamanı, aslında bu işin içinde düşünmemişiz diyoruz. Aslında biz mesela, belki garip bir örnek olacak ama, sigara içen hiçbir insan gördünüz mü? Ağzına alsın böyle arka arkaya, hiç ara vermeden, mola vermeden hemen ard ardına nefes nefese onun dumanını içine çeksin de 10 dakikada demleneceğini hemen bir dakikada hallediversin ister mi dersiniz? Hep öyle değil mi? Zamanı Allah hakim değil mi? Biz bazen pek acele ediyoruz. Hemen olsun diyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.